Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri, Mihrab'ın Çevresinde programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli hocamız Mustafa Akgül ile birlikte bugün Hazreti Mevlana'dan İnciler sizlere takdim edeceğiz inşallah. Malum olduğu üzere bu sene 742. Vuslat yılı herhalde törenleri başladı şu anda Konya'da da. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk efendim. Programımız hayırlara vesile olsun inşallah.
Hayırlara vesile olur. Evet. İnsanlarımız Hazreti Konya'ya, Hazreti Mevlana'ya büyük bir teveccüh gösteriyor. Her gün programlar yapılıyor orada. Biz de radyomuzda kendi bilgilerimizle Hazreti Mevlana'dan İnciler sunmaya çalışalım değerli dinleyenlerimize.
Evet. Efendim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ama ba'd. Muhterem Hadi Hocam, değerli dinleyenler. Evliyaullah'ın, Allah dostlarının isminin zikredildiği yere Allah'ın rahmeti nazil olur.
Eyvallah.
Bunun için Mevlana gibi büyük zatları anmak, onlardan bahsetmek, onların bir kısım sözlerini, öğütlerini, nasihatlerini nakletmek rahmete vesiledir. Bunu bilhassa Emin Saraç hocam, Haseki de bizim hadis derslerimize gelirdi. Aynı hadisin diyelim ki 3-4 tane çeşitli rivayeti var, rivayet şekli var. Hepsinin de senet dediğimiz raviler zincirini okur, ondan sonra metne geçer. Hocam işte yukarıda okuduk, küçük bir kelime değişikliğinden dolayı bu rivayet farkı zikredilmiş. Bu ravi zincirini rivayet edenlere okumasak da Efendimizin söylediği metni okusak olmaz mı dediğimizde, yok. Allah'ın sevdiği kulların isminin zikredildiği yere Allah'ın rahmeti nazil olur.
Allah Allah.
Biz onları zikredelim ki Allah'ın rahmetinden istifade edelim deniliyor. Mevlana Celaleddin Rumi ise hakikaten anılanların, hakkında programlar yapılanların içerisinde müstesna bir yere sahip. Sadece Müslümanlara değil, gayrimüslimlere de tesir icra etmiş. Onların da muhabbetini, ilgisini, alakasını celbetmiş. Ve inşallah geçmişe doğru inanırız ki birçoklarının hidayetine vesile olmuş. Geleceğe doğru ümit ederiz ki birçoklarının hidayetine de inşallah vesile olur. Efendim, Mevlana ve benzeri büyükler, sözleri çok hoşumuza gidiyor, biraz sonra ondan inciler diyeceğimiz sözler nakledeceğiz. Bunları nefislerinden de uydurmamışlar. Faziletleri, büyüklükleri kendi nefislerinden gelmiyor. Kur'an'a ve sünnete olan bağlılıklarından, oradan süzüp aldıkları çiçeği bal yapmış olmalarından ileri geliyor ki...
Evet.
Mevlana Celaleddin Rumi denilince en meşhur sözlerinden birisi malumunuz. Men bende-i Kur'anem eger candarem, men hakirehi Muhammed muhtarem. Ben canım gövdemde olduğu sürece Kur'an'ın kölesi, Hazreti Muhammed'in de ayağının tozuyum diyor.
Bitmiştir.
Bak işte üstünlük buradan geliyor. Ben şu kadar okudum, bu kadar yazdım, Mesnevi'nin sahibiyim deseydi Mevlana küçülürdü. Kur'an ve sünnet karşısında küçüleni Allah büyütür. Bu anlamda programların, yapılanların lehindeyiz. Fakat bazı parantezce arz etmek durumundayım Hadi Hocam. Düğünlerde filan bu sema dediğimiz,
evet, şey... Biz de çok karşıyız ona.
Bu irtifa kaybetti.
Bu folklor şeyine girdi artık.
Bir halk oyunu seviyesine, evet, düşürdü. Oysa ki bu bir zikirdir, ibadettir.
Evet.
Mahallinde, yerinde zikir niyetiyle yapılmalı.
Kesinlikle.
Burada küçük bir hatıramı da arz edeyim. Bir tarihte Hacı Bektaş'a gittik. Orada tekkeyi ziyaret ettik. Onlar semah yapıyorlar biliyorsunuz. O konuyu organize eden kişi bize dedi ki, biz bunu ibadet niyetiyle yapıyoruz, sizden rica edelim de bitince alkışlamayın dedi.
Güzel.
Evet, bitince alkışlamayın dedi. Ha, bir şey, ya misafirler gelmiş, hadi bir gösterelim yapalım deyince ibadet niyetiyle olur mu olmaz mı? O tartışmayı bir tarafa bırakalım. Biz bugün maalesef hem o sema yapanları alkışlıyoruz, hem efendim şey yapıyoruz. İrtifa kaybetti, buna dikkat etmek lazım. Her iş yerinde ve zamanında güzel. Bundan sonra deriz ki, değerli Hadi Hocam, Mevlana Celaleddin Rumi'nin adı anılınca hemen o meşhur sözü akla geliyor. Gel.
Evet.
Kim olursan ol, gel. Ne olursan ol, gel. Putperest de olsan, Mecusi de olsan, Hristiyan da olsan, Yahudi de olsan, gel. Evet. Günde 1000 kere tevbe edip tevbeni bozmuş olsan yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. Hani bazı sözler için insan katıldığını ifade etmek için der ki altına imzamı atarım. Bazı için de vücudumu basarım filan der. Biz bu sözün altına vücudumuzu da basarız. Ancak bu sözü yanlış anlaşılmaktan da kurtarmak lazım.
Evet.
Yani Mevlana Celaleddin Rumi hiçbir din farkı görmemiş, putpereste
de bütün dinleri birleştirmiş.
Bütün dinleri birleştirmiş efendim. Mecusiye de ateşe tapana da saygı duymuş.
Sen tapa tapa gelme diyor.
Ha? Allah razı olsun. Ya kardeşim, putuna taparak gel demiyor. Ateşine taparak gel.
Bırak
demiyor.
Da gel.
Bırak onları, evet. Buraya gel. İyi de ben 80 sene ateşe taptım, varsam kabul olur mu diye düşünürsen. Ben 60 yıllık hayatımı hep puta secde ederek geçirdim. Bundan sonra varsam da kabul olur mu dersen. Ben nice günahlar ettim, hatta tevbe ettiğim halde tekrar günahıma döndüm. Varsam yine de kabul olur mu, Allah beni kabul eder mi dersen. Ümitsiz olma, gel diyor. Onları bırakarak gel diyor kardeşim. Yahudi sen Yahudi olarak geleceksen. Hristiyansan Hristiyan olarak geleceksen, putperestsen puta taparak geleceksen, bizim dergahımız dinler koalisyonu mu kardeşim? Dinler, o bir de biriktirilen şeye ne deniyordu? Pul şeyi yapılıyor.
Koleksiyon.
Dinler koleksiyonu mu yani? Hayır, Mevlana o anlamda söylememiş. Hatalarını bırak, yaşın kaç olursa olsun, şimdiye kadar işlediğin günah ne olursa olsun, geçmişe bir çarpıyı koy, süngeri çek,
çek.
Geleceğe doğru ümitsizlenme gel diyor. Diğer dikkat çeken bir sözü Mevlana Celaleddin Rumi diyor ki, şimdi ne dedik? Bütün dünya koşuyor, geliyor, türbesine varıyor, ziyaret ediyor. Ne kadar güzel bizim de şunu. Ben ölünce toprağımı öpeceğin ne? Ben ölmeden sözümü tut diyor ya. Ya ben daha büyüklere saygı güzel bir şey. Türbe ziyareti de bizde vardır ha. Her Ramazan'ın başında bid'at hurafe, bid'at hurafe diye türbeleri ziyaretten hemen gündem açılır. Türbeleri ziyaretin bir makul, meşru olan şekli var. Bir de bid'at olan şekli var, hurafe olan şekli var. Maalesef var.
Evet.
Efendim. Onun terk edilmesini hepimiz istiyoruz canım. Oraya varmak, çabut bağlamak, orada yatandan bir şey istemek. Oruç baba gibi, telli baba gibi uydurulmuş, bayrak baba gibi uydurulmuş bir kısım şeyler de var. Türbeler de var. En büyük tehlike orada yatandan bir şey istemek. O çabut bağlanmaya ben şöyle kendimce bu ya yapanları mazeretli kabul etmeyeyim. Ben buraya geldim.
İmza atıyor.
Şeylerde, ziyaret yerlerinde imzalar olur ya, isimler yazılır. Efendim falan yerli Ahmet, falan yerli Mehmet diye. Sanki o anlama geliyor ama eğer o çabudu bağlamaktan da oradakinden bir şey ummak manası niyeti varsa, Veya dualarında orada yatandan bir şey istemek varsa bu hurafedir. Bunun savunulacak hiçbir yeri yoktur arkadaşım. Ama türbeyi ziyaret eder, kıbleye döner, iki rekat namaz kılar, elini açar. Ya Rabbi beni bağışla, burada yatan zatın şefaatine nail eyle. Ben kendim günahkarım, burada yatan yüzü su hürmetine bana nimetleri ihsan eyle, sıkıntılarımdan kurtar diye Allah'tan istemek şartıyla, muhatap Allah olmak kaydıyla onun yeri vardır. Efendim, madem inciler diyeceğiz, Mevlana Celaleddin Rumi'nin, değerli hocam başka programlarda da naklettik bu sözünü ama itimat edin ki bir cilt kitabı dolduracaktan daha büyük bir sözdür. Ve benim inancım o ki iyi anlatılacak olsa aileye de, ülkeye de, dünyaya da barış getirecek bir sözdür.
Birleşmiş Milletler'in kapısını asmak lazım.
Vallahi billahi, Allah razı olsun. Birleşmiş Milletler'in de kapısına bunu asmak lazım.
Evet.
Şimdi dinleyenlerimiz merak etti ki Mustafa Hoca ile Hadi Hoca'nın bu kadar üzerinde durduğu bu sözde Mevlana ne diyor? Mallar sizin değil, neyinizi bölüşemiyorsunuz?
Evet.
Canlar sizin değil, ne diye dövüşüyorsunuz? Yahu ne kadar güzel bir söz. Şunu insanlara anlatsak. Bak, bu yakında malumunuz, insanlar iyice sınırı aştı. Bırakın kendi zannettikleri mallara zarar vermeyi veya bölüşmek için birbirini kırmayı. Allah'ın evi olan camileri yakıyorlar Hadi Hocam ya.
Evet.
Sen kimin malını yakıyorsun? Devletin malına zarar verince bir şey yaptığını zannediyor. Sen 78 milyonun hakkına tecavüz ediyorsun.
Evet.
Devletin elektriğini, suyunu bedava kullanınca kendini akıllı zannediyor. Sen 78 milyonun hakkına tecavüz ediyorsun. Ana konuya dönersek Mevlana diyor ki mal da Allah'ın, can da Allah'ın. Sizin olan bir şey yok ey insanlar. Mal için birbirinize girmeyin. Canlar da sizin değil, dövüşmeyin diyor. Efendim incilere devam edecek olursak Mevlana diyor ki iyi dostu olanın aynaya ihtiyacı yoktur.
Bunların dostu yok demek ki hocam.
Gibi samimiyetle.
Evet, dostları olsa böyle olmazdı.
Veya daha kötüsü kötü dostları var.
Evet. Ya da kötü
birbirini
dostları.
Birbirini teşvik eden bu yanlışa. Evet. Ha. İyi oluyor. Tamam biz efendim galip geleceğiz. Şöyle efendim netice alacağız filan diye birbirini teşvik eden kötü dostları da var. İyi dost olanın niye aynaya ihtiyaç olmaz? İyi dost onun yanlışını
söyler.
Onu kırmadan söyler. Nefsaniyeti adına söylemediği için de onun zoruna gitmez Hadi
evet.
Hocam.
Evet.
Ya Hadi Hocam bana bir yanlışımı söylüyorsa beni refüze etmek için söylemiyor. Beni halk içinde utandırmak için, mahcup etmek için söylemiyor diye inanır ve varsa hatasını zaten düzeltir.
Sahabi ahlakıdır değil mi zaten?
Tabii. Bu sahabiler yani. Birbirlerine efendim ikaz ederler. Allah'ın rızası için şey yaparlar. Muhabbet diye bir şey var bizde Hadi Hocam. Ne kadar güçlü bir şey ki muhabbetten ölüler dirilir, muhabbetten padişahlar kul olur demiş Mevlana. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Malum bir başka söz. Muhabbet, sevgi. Şimdi de malumunuz biraz ileri giderek Mevlana Celaleddin Rumi'ye sevgi peygamberi diyorlar.
Evet, maalesef.
Bizim dilimiz peygamber sözüne varmaz. Bizde bir ölçü var. Nedir ölçüyü? Dikkatlere sunmak istiyorum. Mahallendeki hocanı sev. Mürşit değilse şayet, mürşit dememek kaydıyla sev. Alimdir, zahittir, bilgilidir, nasihatçıdır, güzel konuşur, hatiptir. Ne dersen de sev. Ne kadar da üstün sıfat verirsen, senin istifaden de o kadar fazla olur. Sonra mürşidini sev. Ama ne kadar sev, peygamber dememek üzere sev. Ne kadar üstün sıfat verirsen ver. Gavs'tır, Gavs-ı Azam'dır, velidir, Allah dostudur, keramet sahibidir. De kardeşim, bir şey olmaz bunlarda. Peygamber demeye kalkma. O zaman sınırı aşarsın. Sonra diğer ölçümüz, peygamberini sev. Ne kadar üstün sıfat verebiliyorsan ver. Kainatın efendisi de, korkma. Geçenlerde birisi diyor ki, hani sorumsuzluk duygusu var ya, ben istediğimi söylerim. Ben herkesi tenkit ederim, kimse beni tenkit edemez. Diyor ki, peygambere kainatın efendisi denir mi diyor. Kainatın efendisi Allah'tır diyor. Allah'a efendi denir mi ya? Efendi sözü mahlukata verilen bir sıfattır.
Evet.
Sen nasıl Allah'a efendi diyorsun? Başkası dese şirk diyeceksin. Sen deyince sorumsuzsun, istediğini söyleyebilirsin. Hayır, Allah'a efendi denmez. Allah kainatın halikidir, yaratıcısıdır, Rabbidir. Tamam. Allah'a kainatın efendisi denmez. Kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Malum Efendimiz Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam seyyidul kavmi hadimuhum buyurmuş. Milletin efendisi ona hizmet edendir. Bak, milletin efendisi Ahmet Mehmet olabilir. Milletin efendisi Allah'tır dememiş. Allah-u Teala için efendi tabiri hiç kullanılmamış. Evet,
dediğiniz gibi biz desek şirk olur.
Şirk olur he. Sen nasıl efendi dersiniz de. Efendim kendisi la söylüyor ya. La yüs'el amma yagul. La yüs'el amma yagul. Sanki söylediğinden sorumlu değil arkadaş. Peki efendim, insanlarda bir ölüm korkusu var. Neden korkarlar diye sorulmuş olacak ki. Mevlana diyor ki, hiç kimse öldüğüne acımaz. Kabir azığının azlığına acınır. Vefat etmeden önce bir ölüm korkusu var. Bir de ölümü yaşadık, tattık değil mi efendim? Kimse eyvah öldüm diye acımaz. Eyvah, az sermaye ile geldim. Eyvah, keşke daha çok sevap.
O keşkeler başlar ondan sonra.
Keşkeler başlar ama artık geriye dönüş mümkün değildir. Orada bir örneğimiz vardı hatırlarsanız. Anne karnından dünyaya gelen çocuğun eli, ayağı, vücudu zayıf olursa endişe etme. Onlar burada gelişir.
Evet.
Ama organlarından biri noksan olursa, parmağının biri yoksa, ayağının biri yoksa, kulağının biri yoksa, bu dünyada yüzlerce sene yaşasa o yerine gelmez. Dünyadan ahirete giderken de imanda noksanımız olursa vay gele başımıza, orada telafisi yok. Günahlarımız, hatalarımız olursa cezasını çekeriz, sonunda nimete ulaşırız. Belki Efendimizin şefaatine nail oluruz.
İnşallah.
Cenab-ı Allah meccanen de affedebilir. Ha, bu hatalarla gidelim korkmayalım manasında değil. İman noksanı aman olmasın. İman konusunda çok titiz ve dikkatli davranalım. Çünkü maalesef insanlar öyle sözler ediyor ki Hadi Hocam, bir cümleyle dinden çıkıyor, haberi yok. Hatırlarsanız bir ara dedik. İslam'a girmek için merasime ihtiyaç olmadığı gibi İslam'dan çıkmak için de merasime ihtiyaç yoktur. Bir söz, bir davranış efendim insanı dinden çıkarabilir. Yine biz Mevlana'ya dönüyoruz ve diyoruz ki, Mevlana diyor ki, hazırlıklı giderseniz orada rahat edersiniz. Asıl endişe edilecek olan kabire hazırlıksız girmektir. Herhalde üstadın şu sözüne işaret etti veya üstad onun bu sözüne işaret etti. Hasis tüccar kendine bir başka kese diktir. Kabirde geçer akçe neyse onu biriktir demiş. Efendim, insanlar problemleri olmayan hemen hemen kimse yok Hadi Hocam. Ama çoğu insan en büyük problemin kendi başında olanı zanneder. En büyük problem benim problemim zanneder. Şöyle etrafa bakarsa beterinde beterinin olduğunu bilir ve haline şükretmenin yollarını bulabilir. Bir, insanların dertli olanları var. Dertli olmayan insan yok. İki, gelirler bilhassa mesleğimiz açısından bize anlatır derdini. Ben itimat edin 15 dakika 20 dakika dinleyip sonunda ben ne yapacağım ki, benim ne katkım olur, bu kişi benden ne bekliyor ki diye kendi kendime sorduğum olmuştur. Sonra anladım ki insanlar dertlerini anlatmakla da rahatlıyorlar.
Evet.
Anlatacak da bir yer arıyorlar. Oğul kendini dinlememiş, kız kendini dinlememiş, hanım kendini dinlememiş. Diyor ki ya ben bir şeyler bunlara anlatmam lazım, kime gideyim, hocaya gideyim. Kime gideyim, hocaya gideyim. Mevlana imdada yetişiyor. Diyor ki, dertli adam evi dumanla dolmuş adam gibidir. Sen onun derdini dinlersen evden bir pencere açmış olursun da dumanın bir kısmı dışarı çıkar. Adam bir rahatlar. Bir kısmını dışarıya atmış olur. Allah rahmet eylesin Mevlana Celaleddin Rumi'ye. Dil, dil, dil, dil bizim en çok üzerinde durmamız gereken organımız. Çünkü vücudun direksiyonudur dedik. Dil nereye giderse vücut onun peşinden gider dedik. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da her sabah insanın vücudunun bütün organları diline yalvarır. Kendine dikkat et çünkü biz sana tabiyiz derler diyor. Mevlana da bu konuda bu dil çakmak taşıyla demire benzer. İkisini birbirine çaldığın zaman. Ama dilden çıkansa bazen yanan ateş ya da yakan ateş bazen de söndüren su olur.
Evet.
Ya çakmak taşından su çıkar mı? Dil öyle bir çakmak taşı. Bazen ateş fışkırtır, bazen su fışkırtır.
Evet.
Dilimize dikkat edelim de etrafa ateş fışkırtmayalım.
İster senin elinde, istersen yakarsın, anladım, istersen söndürürsün.
Söndürürsün. Orada Yunus devreye giriyor. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağlı aşı, bal ile yağ ede bir söz. Öyle söz var ki insanın başını götürür, öyle söz var ki savaşı durdurur.
Durdurur.
Öyle de söz var ki ağlı aşı bal ile yağ döndürür. Tamam. Bal ile yağ da ağlı haşa döndürür mü? Döndürür. Döndürür. Onun için illa dil, illa dil. Efendim, insanların bir dış görünüşü, dış yüzü, bir de içi var malumunuz. Bu konuda da çok çeşitli sözler söylenmiş. Mevlana Celaleddin Rumi'nin özelliği odur ki, tabiri caizse 12'den vuracak şekilde oklar atmış. Meseleyi kısa cümlelerle izahı başarmış. Büyük konuları basit ifadelerle karşıdakinin anlayacağı hale getirmeyi başarmış. Hatta anlatırlar ki muasırı olan Saadettin Konevi bir gün Mevlana Celaleddin Rumi'ye demiş ki üstad demiş, vallahi ben sana hayret ediyorum. O koca meseleleri basit misallerle nasıl anlatıyorsun? Kısa cümlelerini nasıl özetliyorsun? İnsanların anlayacağı hale nasıl getiriyorsun deyince, Mevlana da Saadettin Konevi'ye demiş ki, ben de size hayret ediyorum, o basit konuları nasıl anlaşılmaz hale getiriyorsunuz? Anlatacağız derken efendim teferruata dalıyorsunuz, detaylara giriyorsunuz. Karşıdaki adam bir şey anlamıyor. Geçenlerde bir televizyon programında Murat Bardakçı, kulakları çınlasın, bir akademisyeni çağırmıştı. O da bir şeyler söyledi. Yanındakine dedi ki ya bu hocanın söylediğini bana bir tercüme et dedi ya. Hiçbir şey anlamadım dedi. Şimdi bazen sevgili dostlarım bir kısmı toplu iğneyi anlatayım derken demir madeninden başlıyorlar. Dağdaki demir madeni oradan nasıl çıkarılır, kamyonlara nasıl yüklenir, fırınlara nasıl... Kardeşim ben senden toplu iğneyi istedim ya. Şu toplu iğne ne işe yarar ve niçin yapılmıştır onu bana anlat. Böyle teferruata dalınca ana konu buharlaşıp gidiyor. Ha Mevlana Celaleddin Rumi kabuk ve iç, dış ve iç için diyor. İç için diyor ki kabuk kalınken iç küçüktür. Kabuk inceldikçe iç büyür. Bu kısım meyvelere bakınız. Kabuk içi küçükken kabuğu kalındır. İçi büyüdükçe kabuğu inceldir. İnsanın kalbi, maneviyatı, ihlası, samimiyeti arttıkça dış görünüşünü o kadar ön plana çıkarmaz.
Evet. Ha,
biz peşmürde olsun demiyoruz. Giyimine kuşamına dikkat etmesin demiyoruz.
Evet.
Fakat işi gücü dış görünüş. İşi gücü dış görünüş olursa bu adamın çekirdeği küçük demektir kardeşim. Mevlana böyle diyor. Efendim evlatlar var, analar babalar var. Mevlana bu konuda ne diyor ki? Mutlu yuva konumuzda anlatmıştık. Gençlerin aynada göremediklerini analar babalar tozlu tuğlada kerpiçte görür diyor.
Evet.
Gençlere diyor ki büyüklerin tecrübesine değer verin. Aman onları tahsilsiz, diplomasız görmeyin. Onların hayat okulu bitirmişliği var. Onların görüşlerine değer verin diyor. Efendim insanlar, hadi hocam, eğer eşyaya ibretle bakmayı başarabilirse, yemin ediyorum her şeyden ibret alabilir.
Kesinlikle.
Bir de ibretle bakmayı kaybederse, hiçbir şey ona mesaj vermez. Efendim, Kabil, Habil'i öldürdü malumunuz. Fakat cesedi ne yapacağını bilmiyor. Çünkü ilk ölü. Buna ne olacak, nasıl ortadan kalkacak bilmiyor. Uzun süre sırtında taşıdı. Allah-u Teala iki tane karga gönderdi. Kargalardan biri diğerini öldürdü. Yeri eşti, içine koydu, üstünü kapattı. Ha, ben de böyle yapacakmışım diye. Oradan bir ibret aldı. Canım illa ibret almak için mesajın bu kadar açık olması gerekir mi?
Evet.
Yok geldi de öldürdü de eşti de gömdü de o çok açık yani böyle yapacaksın demek. Yok biz bakacağız. Ceviz ağacı koca büyük bir ağaç meyvesi küçük. Kabak yerde ufak bir ot cinsinden meyvesi kocaman. Ya Allah-u Teala bunu niye böyle yaratmış, bunu niye böyle yaratmış, bunda bize verilen mesaj ne?
Nasrettin Hoca da öyle düşünmüş ama.
Kafaya ceviz düşünce iyi ki böyle oldu demiş. Şimdi ben bütün bu biraz sözü uzattım özür diliyorum sizden ve dinleyicilerimizden. Şu ayakkabılara bir mestlere, Yemenilere bir ibretle baksak. Onlar bize diyor ki biz de çiftiz. Biz de eş olarak yaşıyoruz. Ama dikkat edin birbirimize çok uyumluyuz. Eğer evli olan çiftler de, karı kocalar da bizim gibi uyumlu olursa mutlu olurlar. Yok olmazsa ne olur? Ayakkabının biri büyük, biri küçük olsa, Yemeninin biri büyük, biri küçük olsa, birisi ayağı normal giyilirken öbürü ayağı sıksa, sadece sıkılan ayak huzursuz olmaz ki. Vücudun tamamı huzursuz olur.
Evet.
Eşler, Mevlana diyor ki eşler ayakkabı gibi olmalı. Nedir, nasıl, nedir, özelliği ne? Birbirine uyum içinde olursa vücut rahat eder. Biri rahat olduğu halde öbürü sıkıcı olursa evde huzur kalmaz diyor. Yukarıda iyi dostu olanın aynaya ihtiyacı olmaz dedik. Aslında bu söz Mevlana'nın değil ama çağrışım şeklinde arz edeceğim bir söz. Her ne gözle baksa göz, ayna da kendin görür. Veçhini pak eyle ki aynaya bühtan olmasın. Diyor ki sen hangi yüzle bakarsan ayna sana o yüzü gösterir. Aynada bir leke görüyorsun. Eline bir kağıt veya bez alsan, sünger alsan, aynayı akşama kadar silsen o leke gitmez. Çünkü yüzünde leke var, ayna onu gösteriyor. Aynanın suçu yok, sen aynayı temizlemeye kalkıyorsun. Yüzünü temizle ki aynaya iftira etmeyesin. Dedi ki iyi dost ayna gibidir. Ya Hadi Bey benim bazı eksiklerimi söylüyor ama hata onda canım. Benimki de hata değil. O bunu hata görmeye çalışıyor. O beni şey yapmıyor diye. Habire karşındakini tenkit etmeye kalkarsan o hatayı düzeltemezsin. De ki o böyle söylüyorsa bende bir şey var deyip kendini düzeltirse ne kadar güzel. Mevlana Celaleddin Rumi'den bir başka inci. Bin bahar olsa taş yeşermez. Olsa olsa yosun tutar. Bu ne demek? Efendim Ramazan geliyor. Efendim Kadir gecesi oluyor. Efendim mübarek geceler oluyor. Cuma gecesi oluyor. Cuma bak. Sen bir gayret ediyor musun kardeşim? Bunlardan istifade etmek için, bunları meyveye dönüştürmek için, bu zaman vakitlerini ahiret azığına dönüştürmek için gayret sarf edersen de sende bir filiz, bir yeşerme olur. Yok. Allah'ın rahmeti büyük, Allah'ın affı büyük. Bu geceler mübarek geceler. Cuma, Ramazan, tamam. Bin tane bahar gelse taş yeşermez diyor. Olsa olsa yosunlanır. Dışarıdan yeşil gibi görünür ama kökü yok, saçağı yok. O yosun çabucak gider.
Evet.
Bir başka söz bunu ben çağrışım yaptırıyor. Taş gönülde ne biter? Dilinde ağı tüter. Nice yumuşak söylese sözü savaşa benzer. Eğer adam gönlünü yumuşatamamışsa, biraz evvel arz ettiğim ilahi rahmetlerin coştuğu zamanlardan da istifade ederek, seher vakitlerinden istifade ederek, beş vakit namazdan istifade ederek, Kur'an tilavetinden, zikirden, şükürden, fikirden istifade ederek gönlünü yumuşatmamışsa, o ne kadar yumuşak söylese de sözü taşa benzer, sözü savaşa benzer, karşıdakine batar. Efendim, asıl olan temiz deryaya sahip olmaktır. İyi istikamete sahip olmaktır. Yolumuzu düzeltmektir. Efendim yolumuz düzgün ama yine de bize de laf atanlar oluyor. Hakkımızda söz söyleyenler oluyor. Bizi tenkit edenler oluyor. Mevlana imdada yetişiyor. Diyor ki, köpeklerin dili değdi diye deniz kirlenmez. Sen ana duvardan emin misin? Kendinden emin misin? Allah rızası için yaptığından emin misin? Sağdaki soldaki bir şeyler söyleyecek kardeşim.
Evet.
Ama sen seni bilirsin. Söylenenler doğru ise kendini düzelt. Eğer söylenenler iftira ise köpeğin dili dokundu diye deniz kirlenmez. Efendim Allah dostlarından birine hem de cemaatin toplumun içinde birisi gelip de çok kötü sıfatları saymıştı. Etraftakiler de diyordu ki bakalım bu zat nasıl cevap verecek ya, bu kadar hakarete ne diyecek? Bitti mi evladım dedi, bitti dedi. Evladım söylediklerin doğruysa Allah beni affetsin. Yok doğru değil de iftira ediyorsan Allah seni affetsin dedi. Oradakiler bu cevaba şaştı kaldılar. Ne kadar güzel cevap dedi. Ana konuya buraya dönecek olursam arkadaşlar, bizim hakkımızda yapılan tenkitler doğruysa biz kendimizi düzeltelim, Rabbimiz de bizi affetsin. Yanlış, yalan, iftiraysa hiç endişe etme, yoluna devam et. Meyveli ağaç taşlanır, tenkit edilmeyen kimse yoktur. Peygamberan-ı izamın hemen hepsi tenkit edilmiş, yalanlanmış, efendim cezalar verilmiş, evliyaullah taşlanmış.
Evet.
Efendim onlar olacak. Ama bu ne olur? Çok önemli parantezi arz edeyim. Bunlar böyle oldu diye, evliyaullah da tenkit edildi, peygamberler de taşlandı diye biz kendi hatalarımızı da örtmeye kalkmayalım. Hep etraftakiler haksız, ben haklıyım, bana iftira ediyor dememek lazım. Biliyorum diyor Mevlana, ben ölünce benimle barışacaksın. Beni öldü kabul et de şimdiden barış. Ya ne kadar güzel söz be.
Değil mi hocam?
Ne kadar güzel.
Toplumdaki insanlar bildiğin evet. Böyle konuşsalar.
Vallahi billah. Bak vefat ettikten sonra kardeşim şöyleydi, kardeşim böyleydi. Eltimle hiçbir problem yaşamadım. Kayınvalide için gözyaşı döker. Hayat boyu didiştiği eşi için gözyaşları döker. Kardeşim öldükten sonra mı kıymetlendi ya? İyi olmayan bir söz var. Maalesef Türkiye'de. Hayvanın dirisi insanın ölüsü kıymetli olurmuş.
Ya.
Böyle mi olsun kardeşim ya? İnsanın da dilisi de efendim kıymetli olsun. Hani Nasreddin Hoca'ya atfedilen bir fıkra var. Köylülerini, komşularını toplamış da demiş ki bir gün ben de öleceğim. Musallada beni göreceksiniz. Hoca da size soracak demiş. Nasıl bilirsiniz? Ne diyeceksiniz? Hocam ne diyeceğiz ya? İyi biliriz deriz diyeceğiz. Başka bir ihtimal mi var? Eve kardeşlerim demiş ya. Madem iyi biliriz diyeceksiniz. Bir de ölmeden söyleseniz de kulağım duysa olmaz mı demiş ya. İlla öldükten sonra mı iyi biliriz diyeceksiniz. Tam oraya işaret ederek Mevlana diyor ki ben biliyorum ölünce benimle barışacaksın. Beni bugünden öldü kabul et de şimdiden barış. Çok güzel. Ey bizi dinleyen kardeşlerimiz ve nefsimiz. Kiminle problemimiz varsa onu bugün öldü kabul edelim ve hayattayken barışalım.
Evet.
Tevbesiz ömür baştan başa can çekişmedir diyor Mevlana. Niye? Herkes günahtan rahatsız olur Hayati Hocam.
Evet, içinde bir burukluk.
Bir burukluk olur, kimse bunu reddetmesin. Şart şu ki Allah'a inanıyorsa.
Evet.
Şart şu ki Allah'a inanıyorsa. Namazı kılmayan ezanı duyunca rahatsız oluyor. Onu işte ben namazı kılmadığım için suç bende de onun için rahatsız oluyorum diye yormayıp ezanı okuyan iyi okumuyor. Sesi fazla açtı filan diye başkasına kabahati bularak tenkit ettiği için hataya devam ediyor. Benim bundaki rahatsızlığım namazı kılmamamdan geliyor. İçki içen rahatsız oluyor. Kimse inkar etmesin. Kumarı oynayan pişman oluyor. Allah'ın yasakladığı, Efendimiz'in yasakladığı her şeyi yapan pişman oluyor. Peki tevbe edip de bunu terk etmezse her zaman git gel git gel can çekişiyor. Kardeşim tevbe et. Kır şu zinciri. Terk et şu günahı. Kurtul can çekişmekten ya. Peki toprakları bitkileri sulama diye bir keyfiyet var. Hadi hocam.
Evet,
bu iyi mi kötü mü?
Hayatın devamı için.
Adalet mi zulüm mü? Adalet mi zulüm mü? Efendim Mevlana Celaleddin Rumi formülü bulmuş, işi parçalamış. Ağacı sulamak adalettir, hayırdır. Dikeni sulamak zulümdür, şerdir.
Demiş. Evet. Yani kötüye destek vermek
olmaz.
Değil mi?
Olmaz. Evet. Kötüye destek vermek olmaz. Bu adalet değildir.
Yanlışı
efendim,
beslemek.
Efendim işte kötünün de bir hatırı var. O da komşu, o da arkadaş, o da... Yok. Kötüye destek verme arkadaş. Yanlışa destek verme. Bak şunu söyleyebilirsin. Dünden bu insanlar iyi insanlardı. İyi şeyler yapıyorlardı. Bugün kötü yapıyor mu arkadaş? Desteğini çek.
Evet.
Bugün kötü yapıyor mu? Desteğini çek. Dünden iyi yaparken destekliyordun. Sen Allah rızası için destekliyordun. Bugün yanlışını gördüğün an, sadece senin değil, bu etrafta bir kanaat oluşmuşsa artık desteğini çekeceksin. Ne kadar vaktimiz var bilmiyorum.
Hocam bir 5 dakikamız.
Öyle mi?
Toparlayabiliriz.
Toparla. Hangisi daha tehlikeli diye soru. Hani bazen bilmece soruları sorulur ya. Yılan mı daha tehlikeli, kötü arkadaş mı daha tehlikeli? Yılan senin canını incitir, canını zehirler. Kötü arkadaş senin hem dünyanı hem ahiretini zehirler. Onun için. Arkadaşa dikkat et. El mer'u ala dini halilihi. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Kimse bana kötü arkadaştan bir zarar gelmez demesin. Bir gün, 5 gün, 1 ay, 1 sene sonra mutlaka tesirini gösterir.
Evet.
Yılan soksa o kadar büyük tehlike yok. Fakat kötü arkadaş insanın dünya mutluluğunu da ahiretini de
Allah muhafaza
edebilir. Allah muhafaza eylesin. Bizi iyilerle beraber olmaya muvaffak eylesin. Sohbetimize konu olan Mevlana Celaleddin Rumi'nin şefaatlerine nail eylesin.
Amin.
İki dünyada umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin diye dua ederek bitirelim.
Allah razı olsun hocam. Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri, Mihrab'ın çevresinde programımızda değerli hocamız Mustafa Akgül ile birlikteydik. Allah'a emanet olun efendim.